Ayrım 13. 1946'nın ilk yarısında önemli gelişmeler yaşandı. 7 Ocak günü Demokrat Parti kuruldu. Kurucularının ön sırasında dörtlü takrirciler vardı. Seçim sistemi değiştirilerek ilk kez tek dereceli seçime gidilmesi ve seçimlerin bir günde tamamlanması öngörülerek açık oy, gizli tasnif sistemi benimsendi. Cemiyetler Kanunu'nda değişiklik yapılarak sınıf esasına dayanan partilerin ve sendikaların kurulmasına olanak verildi. Üniversitelere özerklik kazandırıldı. Matbuat Kanunu'nun hükümete gazete kapatma yetkisi veren 50. maddesi değiştirildi. Gazete ve dergilerin mahkeme tarafından bir aydan iki yıla kadar kapatılabileceği hükmü getirildi. Yine bu tarihlerde Amerika Birleşik Devletleri ile sıkı ilişkiler başladı. Özellikle ABD'nin ünlü uçak gemisi USS Missouri'nin 5 Nisan 1946'da İstanbul'a gelişi neredeyse bir olay oldu. Japonya ile ABD arasındaki 2. Dünya Savaşı'nı sona erdiren teslim anlaşması bu gemide imzalanmıştı ve gemi İstanbul'a Washington'da ölen Türkiye Büyükelçisi Münir Ertegün'ün cenazesini getiriyordu. CHP iktidarının ABD ile ilişkilerden çıkarlar umması ve yoksulluktan bıkan kitlelerin umutları nedeniyle Missouri bir bayram havasıyla karşılandı. ABD ile bu denli yakınlaşılmasından yakınan yalnızca sol kesimdi. Solun tepkilerine Sabahattin Ali'nin ve Marco Paşa'nın yazılarında rastlanacaktır. Erkene alınarak 21 Temmuz 1946'da yapılan genel seçimlere Demokrat Parti de katıldı. Ancak seçime hile karıştırıldığı öne sürüldü. Baskılar yapıldığı, DP oylarının sayılmadığı, bazı sandıkların kaçırıldığı, sahte tutanaklar düzenlendiği savları birçok tanık ve kaynak tarafından ortaya atılıyordu. 3 yıl sonra İsmet İnönü de bunlara hak verecek, bazı zekalar ehemmiyetli ölçüde bu seçim mekanizmasına ne ölçüde hile karışabilir, bunu keşfetmeye gayret sarf etmişlerdir, diyecekti. Seçim sonuçlarına itirazlar dikkate alınmadığı gibi, 24 Temmuz'da hükümet sıkı yönetim komutanlığı aracılığıyla seçim sonuçları hakkında vatandaşları şüpheye düşürücü ve memleketin huzurunu sarsıcı her türlü neşriyatı yasakladı. Marco Paşa'nın ilk sayısı işte böyle bir ortamda 25 Kasım 1946'da çıkmıştı. Çok geçmeden 16 Aralık 1946'da Sıkı Yönetim Komutanlığı'nın Cemiyetler Kanunu'ndaki değişiklikten yararlanarak kurulmuş sol partilerle kimi sendikaları, sol ve sağ gazeteleri, dergileri kapatan bildirisi yayımlandı. Buna göre Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisi, Türkiye Sosyalist Partisi, İstanbul İşçi Sendikaları Birliği, İstanbul İşçi Kulübü bu partilerin fikirlerini yaydıkları gerekçesiyle sendika, ses, nor or, gün, yığın ve dost gazete ve dergileriyle bunların matbaaları kapatılıyordu. Ayrıca memleketin siyasi ve hukuki nizamını bozma yolunda propaganda yapan Yarın gazetesi ve matbaasıyla irticai mahiyette yaydığı fikirlerle emniyet bakımından zararlı görülen Büyük Doğu dergisi ve matbaası 4'er ay süreyle kapatılmaktaydı. İki parti, CHP ve DP arasındaki gerginlik ve suçlamalar 1950 seçimlerine kadar sürecek, CHP iktidarına karşı muhalefet her geçen gün biraz daha yükselecekti. Ocak 1949'da Şemsettin Günaltay kabinesinin kurulmasından sonra bir yandan 1950 seçimlerinin dürüstçe yapılmasını sağlayacak önlemler alınacak, öte yandan da seçmene hoş görünmek için laiklikten ve devrimlerden ödünler verilecekti. Burada çok kısaca sonradan 1940'ların cadı kazanı diye nitelenecek oluşumların Sabahattin Ali ile ilgili olanlarından söz etmek gerekir. İkinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye tarafsız kalmaya çalıştı. Ancak Almanya, ülkede kendi nüfuzunun yayılmasını sağlamak, gerektiği zaman ülkeyi Sovyetler Birliği'ne karşı savaşa sürüklemek için gizliden gizliye çalıştı. Bir ara Almanya'da başbakanlık yapmış olan Franz von Papen, 1879-1969, bu amaçla Türkiye Büyükelçiliğine atanmıştı. Savaştan sonra Potsdam Alman Merkez Arşivindekiler de içinde olmak üzere resmi belgelere dayanılarak hazırlanan bir yayında belirtildiğine göre, Papen ile Alman Gizli İstihbarat Örgütü Pan-Türkizmi uyandırmakla görevlendirilmişti. Eski İttihatçılarla ırkçı Turancılar bir yandan Almanlarla ilişkide bulunurken bir yandan da 1941 ile 1944 yılları arasında Alman gizli servisinin parası ile ve Alman faşizminin üslubu içinde sınırsız bir şöven propagandası yürüttüler. Bütün bunlar Türk hükümetinin göz yumması ile oldu. Bu göz yummadan cesaret alan ırkçı Turancılar 1944'te seslerini daha da yükseltmişlerdi. Nihal Atsız yayımladığı Orhun dergisinin 1 Mart 1944 günlü 15. sayısında yer alan Başvekil Saraçoğlu Şükrü'ye açık mektubunda solculara, sol dergilere hoşgörü gösterildiğini öne sürdü. Orhun'un 1 Nisan 1944 günlü 16. sayısında çıkan ikinci açık mektubunda ise Maarif sahasına girmiş olan komünistlerden söz ediyor. Sabahattin Ali, Doçent Pertev Naili Boratav, Profesör Sadrettin Celal Antel ve Ahmet Cevat'ın Emre adlarını anıyor. Bu kişileri önemli görevlerde tutan Maarif Vekilinin, Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel, görevden çekilmesi gerektiğini söylüyordu. Sabahattin Ali bu yazıyla kendisine vatan haini denildiği gerekçesiyle Ankara 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açtı. İlk duruşmanın yapıldığı 26 Nisan 1944 günü ırkçı Turancılar adliyede ve Ankara sokaklarında gösteriler yaptılar. Bu dava bir gösteri vesilesi sayılmıştı. Duruşma günlerinde toplanıp atsızı alkışlıyorlar. Duruşma sırasında "Kahrolsun komünistler" diye bağırıyorlar, sokakta polisle çatışıyorlardı. 9 Mayıs'taki son oturumda salona yalnızca savcılıktan davetiye alanlar sokuldu ve o gün atsız vatan haini sözüyle Sabahattin Ali'ye hakaret ettiği için 4 ay hapis cezasına çarptırıldı, cezası ertelendi. Ayrıca Sabahattin Ali'ye 100 lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi. Savaşı Almanların kazanamayacağının anlaşılması üzerine hükümet ırkçı Turancıları hoşgörü göstermekten vazgeçmişti. Sabahattin Ali atsız davası biraz daha erken harekete geçilmesine yol açtı. 14-17 Mayıs 1944'te aralarında Nihal Atsız'ın da bulunduğu ırkçılar tutuklandı. İstanbul Sıkı Yönetim Komutanlığı Birnoğlu Askeri Mahkemesi 29 Mart 1945'te kimi sanıklar için mahkumiyet kararı verdi. Kararı 25 Ekim 1945'te Askeri Yargıtay tarafından bozulması üzerine tutuklu sanıklar serbest bırakıldı. 3 Mart 1947 günlü oturumda bunlar da aklandı. 11 Aralık 1945'te bakanlık emrine alınarak konservatuardan ayrılmak zorunda kalan, bu tarihten sonra geçimini yazarlıkla sağlamaya çalışan Sabahattin Ali, Ankara Üniversitesi'ndeki solcu hocaları hedef alan olaylarla dolaylı olarak ilgilidir. 1947'de Marco Paşa'nın yayını sürerken, 60 kadar ırkçı Turancı genç, Ankara'da çıkan Bayrak Gazetesi'nde yer alan bildirilerinde Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nin solcu öğretim üyelerine saldıran bir bildiri yayımlamışlardı. Kimi çevreleri solcu öğrencilerin çıkardığı Ant dergisiyle Pertevne Boratav, Behice Boran, Adnan Cemgil, Niyazi Berkes, Mediha Berkes, Muzaffer Şerif Başoğlu ve benzeri öğretim üyelerinin yazınlarını yayımlayan Adımlar ve Yurt ve Dünya dergileri rahatsız ediyordu. Oysa bu dergilerde siyasal nitelikli yazılar yayımlanmıyordu. Bildiride kızıl zehirlerini hala bu kürsülerden akıtmaya devam edecekler mi gibi cümleler kullanılmakta, Milli Eğitim Bakanı'nın solcu profesörleri koruduğu ve solcu yayınlara göz yumduğu öne sürülmekteydi. 108 genç de 24 Saat gazetesinde bir açık mektup yayımlayarak bu saldırıya karşı çıktılar. Irkçı Turancı grup 5 ve 6 Mart günlerinde fakültede olaylar çıkardı. Buradan Ulus Meydanı'na yürüdü. Ulus'taki konuşmalardan sonra yürüyüş sürdü. Bu arada Marco Paşa ve 24 Saat gazeteleri yırtıldı, yakıldı. Aynı çevreler 27 Aralık 1947 günü Ankara'da komünizm aleyhinde büyük bir gösteri düzenlediler. Aralarında öğrenci olmayanların da yer aldığı göstericiler Cebeci'den yürüyüşe geçerek Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi önüne geldiler. Bir grup rektör Profesör Şevket Aziz Kansu'nun odasına girerek görevinden istifa ettiğine ilişkin bir yazıyı zorla imzalattı. Kansu, fakülteden ayrılırken saldırıya uğradı, yüzüne tükürüldü. Saatlerce süren gösteriler valinin ve güvenlik güçlerinin çabalarıyla güçlükle sona erdirilebildi. Ankara Üniversitesi Senatosu, solcu diye suçlanan öğretim üyelerinden P.N. Boratav, N. Berkes ve B. Boran'ın durumlarını ele aldıysa da bir sonuca varamadı. Konu, İstanbul ve Ankara Üniversiteleri Senatolarından 20 profesörün katıldığı ortak toplantıda görüşüldü. İstanbul'dan gelenlerin oylarıyla sözü geçen öğretim üyeleri görevlerinde kaldılar. Ancak baskılar karşısında Ankara Üniversitesi, Boran, Boratav ve Berkes ile Muzaffer Şerif Başoğlu'nun kürsülerini kaldırarak görevlerini sürdürmelerini engelledi. Ve gazetelerdeki yayınlar üzerine Ankara Cumhuriyet Savcılığı kovuşturma açtı. Üç öğretim üyesi 1948 Haziran'ında Ankara 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başladılar. Şubat 1950'ye kadar süren duruşmalar sonunda Boran ile Berkes 3'er ay hapis cezasına çarptırıldılar. Kısa bir süre sonra Türkiye'den ayrılan Pertev Naili Boratav Fransa'da Muzaffer Şerif Başoğlu, Muzaffer Şerif adını kullandı ve Türkiye ile ilişkisini kesti. ABD'de Niyazi Berkes Kanada'da öğretim üyesi olarak görev alacaklar ve bütün dünyaca tanınan bilim adamları olacaklardı. Pertev Naili Boratav, Sabahattin Ali'nin çok yakın arkadaşıydı. Sözünü ettiğimiz bu olaylarda onu derinden üzmüş, sarsmıştı. Nazım Hikmet'in haksız yere mahkum edilmesi ve uzun yıllar cezaevinde kalması da 1940'ların cadı kazanı içerisinde yer alan olaylardan biriydi. Hiç kuşkusuz Marco Paşa'nın ve yöneticilerinin başına gelenler, son olarak da Sabahattin Ali'nin öldürülmesi bu kazanı taşıran olaylardandı. Marco Paşa yazılarının bu oluşumlar ve olaylar ışığında okunması gerektiğine inanıyoruz. Sabahattin Ali'yi okurken Oktay Akbal. Lozan'ın en şerefli tarafı bizi yabancı sermayenin köleliğinden kurtarmasıydı. Arkasından 20 sene hep bu yabancı sermayeyi silkip atmaya çalıştık. Mini mini Belçika'nın tramvay şirketindeki sermayesinden kurtulunca bayram ettik. İzmir Su Şirketi yabancı sermayeden kurtuldu diye tören yaptık. Hava gazını aldık, sevincimizden zıpladık. Gazetelere sütun sütun yazılar yazdık. Bütün bunların sonu buna mı varacaktı? El açıp davet edecek olduktan sonra yabancı sermayeyi ne diye düğün bayramlı kapı dışarı ettik. Sabahattin Ali'nin 2 Aralık 1946'da Marco Paşa'da çıkan bir yazısı. Yabancı sermayeye iyiden iyiye kucak açıldığı, yabancı iş sahiplerinin ülkemize buyur edildiği, tam bağımsızlıktan karşılıklı bağımlılık anlayışına geçildiği bir dönemde Sabahattin Ali'nin 40 yıl önceki yazısını okumak insanda garip duygular uyandırıyor. Nereden nereye gelmişiz? Sabahattin Ali'nin yazısı şöyle sürüyor. Bu işte hangi menfaatlerin oyunu var? Dünyayı bir ahtapot gibi sarmaya çalışan emperyalist sermayenin kucağına atılmak, milletin alın terini dolara ve sterline satmak isteyenler kim? Göze doymaz paranın bu korkunç taarruzu karşısında milletini, vatanını seven her namuslu insan sesini yükseltmeye mecburdur. Sabahattin Ali sesini yükseltti. Yazarak, konuşarak yanlış bir yolda yüründüğünü bildirdi. Sonunda ne mi oldu? 2 Nisan 1948'de bugün bile çözümlenmemiş bir cinayete kurban gitti. Sözde onu yurt dışına kaçırmak isteyen kişi son dakikada ulusal coşkuya kapılmış da büyük yazarı öldürmüş. İşin içinde başka güçler, başka nedenler vardı. En başta da yukarıdaki yazısı, bu yazı gibi başka yazılar, kitaplar. Yabancı sermaye başlıklı bu ilginç yazı şu satırlarla bitiyor. Çünkü bir memlekete girip yerleşen yabancı sermayeyi çıkarıp atmanın yabancı orduları sürüp denize dökmekten çok daha güç olduğunu biz Osmanlı İmparatorluğu'nun mirasçıları herkesten iyi biliriz. Cem Yayınları Sabahattin Ali'nin bütün eserlerinin 9. kitabını da çıkardı. Bu ciltte Sabahattin Ali'nin Marco Paşa yazıları ve ötekiler yer alıyor. Yazıları derleyen Hikmet Altın Kaynak kitaba yazdığı ön sözde şöyle diyor. Sabahattin Ali'nin yaşadığı dönem hala birçok yanıyla alacakaranlıktadır. Karanlığı yırtılmamış bir döneme hiç el atmamak, geleceğimize de bir takım gölgeler düşürmek demektir. Bu anlayışla Sabahattin Ali tarafından yazıldığı bilinen çeşitli dergilerde, özellikle Marco Paşa, Malum Paşa, Merhum Paşa gazetelerinde yayımlanan imzasız yazıları da bu kitaba alınmıştır. İyi de olmuş. Ünlü öykü yazarı Sabahattin Ali'nin toplumsal konularda yürekli bir tutumla ortaya çıkmaktan kaçınmadığı, düşüncelerini kitapla, dergiyle okurlarına sunmaktan çekinmediği böylece ortaya çıkıyor. Bu dediğim bizler için, onu yazıları ve kişiliğiyle tanımış olanlar için değil. Çünkü bizler Sabahattin Ali'yi, onun niteliğini, gerçek milliyetçiliğini herkesten daha iyi biliyoruz. Ne var ki günümüzün kuşakları onu gereği gibi tanıyamamıştır. Daha doğrusu bu büyük yazar bilerek, isteyerek yanlış tanıtılmıştır. Hem sağ hem de kimi sol çevreler bu yanlışlığı yapmışlardır. 1935'te Sabahattin Ali 27 yaşındayken Yücel dergisinde bir soruşturmada edebiyata nasıl başladınız sorusuna şu yanıtı vermiş. Okuyarak. Başka türlü de olmazdı zaten. Her yazar okuyarak girer yazın alanına. Genç yazar şöyle diyor konuşmasının bir yerinde. Kitle ile anlaşmak ve birleşmek için yapılan her hareket güzel ve doğrudur. Yedek subay öğrencisi Sabahattin Ali'nin okul bahçesinde konuşan Ümran Nazif'e şiir konusunda söyledikleri de ilginçtir. Bence şiirin eskisi ve yenisi yoktur. İyi şiir muhakkak ki insana bir şey ilave eder. Bu şey bazen tez olur, bazen bizim manen daha genişlememizi temin eden bir heyecan olur. Kötü şiir ise içinde tez bulunsun bulunmasın bizi ya güldürür ya tiksindirir. Tevfik Fikret'in dinsizlikle suçlandırılması konusunda da 1939'da Yeni Adam dergisinde şunları söylüyor. Fikret'in insaniyetçiliği her kendini bilen insanda bulunması icap eden, hatta hakiki milliyetperver olmak için de esası şart teşkil eden insaniyetçiliktir. Laik bir memlekette bir insanın dinsizlikle itham edilmesi henüz yobazların kökünün kazınmadığını göstermekten başka bir şey ifade etmez. Sabahattin Ali'yi bugünkü kuşakların yakından tanımaları gerekiyor. Bütün eserleri dizisi bunu sağlıyor. Cumhuriyet, Nisan 1986. Marco Paşa, Hasan Pulur. Geçenlerde Aziz Nesin'in bir dörtlüğünü yazarken Türkiye Marco Paşa gibi bir muhalefet gazetesi görmedi demiştik, yadırgayanlar olmuş. Onlara sormak isteriz. Marco Paşa başlığının hemen altında yazarları polis nezaretine gözaltı alınmadığı ve hapse girmediği zamanlarda çıkar yazılı bir başka gazete gördünüz mü? Marco Paşa'nın ilk sayısı 25 Kasım 1946'da yayımlanmış. Haftalık siyasi mizah gazetesi olarak tanıtılan gazetenin sahibi ve yazı işleri müdürleri sırasıyla Sabahattin Ali, Aziz Nesin, Mücap Nedim Ofluoğlu ve Mustafa Mim Uykusuzdur. Gazetenin ikinci sayısının manşeti şu: Sabotaja uğradık. Nedir sabotaj? Dağıtıcıların kulakları bükülmüş, satış önlenmiştir. Gayret, gazetenin yazar ve yöneticilerine düşer, bir günde 4000 adet satılır, bir tane kalmaz. 1946'ya göre 4000 satış çok iyi bir rakamdır. 20. 21. sayılarda Marco Paşa'nın dağıtımı Ankara ve Samsun'da engellenir. Bu defa Marco Paşa başlığının altında şu başlık vardır: Ankara ve Samsun'dan başka dünyanın her yerinde satılır. Baskılarla sonuç alınamayınca Marco Paşa'yı içeriden yıkmaya kalkışırlar. Herifin biri düzmece belgelerle Marco Paşa'ya sahip çıkıp yayımlayınca hakiki Marco Paşacılar bu defa merhum Paşa'yı yayımlarlar. Namertlik mezarına gömdüğümüz Marco Paşa yerine elinize millet menfaatlerinin yeni savunucusu merhum Paşa'yı veriyoruz. Bu arada bir de malum Paşa macerası vardır. Şimdi diyeceksiniz ki düzmece belgelerle Marco Paşa'ya nasıl sahip çıkılmış? Marco Paşacılar baskılardan yılmışlar. Polis, savcılık, mahkeme derken gazeteyi çıkaracak halleri kalmaz. Gazetenin sahip ve yazı işleri müdürlüğüne naylon birini getirirler. Bundan sonrasını Hikmet Altınkaynak şöyle anlatır: Bu genç bir gece saat 10 ile 10.30 arası gazetenin Asmalı Mescid'deki yönetim yerine girer ve Marco Paşa'nın tüm klişe, karikatür, yazı, mühür, abone bantları, bayi etiketleri, fatura vesaire alıp kaçar. Bunlar arasında Marco Paşa'nın neşriyat müdürü Mustafa Uykusuz'un imzalı bir kağıdı vardır. Bu kağıdın üstüne Mustafa Uykusuz'un Marco Paşa'yı kendisine devrettiği biçiminde doldurarak gazete çıkarmak için sahte bir imtiyaz ele geçirir. Hikmet Altınkaynak bu yıl çıkan Marco Paşa Yazıları ve Ötekiler adlı kitabında, Yapı Kredi Yayınları, Sabahattin Ali'nin Marco Paşa'daki baş yazılarını sıralar. Bunlardan 5 Ocak 1947 tarihli Tam Demokrasi başlıklı yazısını ibretle okuyunuz. Artık bizde de tam demokrasiye geçmenin sırası geldiği kanaatindeyiz. Demokrasi, halkın halk tarafından halk için idaresi demek olduğuna göre, hükümet halka ait işlerden elini eteğini çekmeye başlamalı, kendi işine bakmalıdır. Mesela şimdiye kadar yalnız okulunu, köyünün yolunu, deresinin köprüsünü yapmaya mecbur olan köylü, bundan sonra bütün memleketin şoselerini, demir yollarını, demir ve beton köprülerinde aralarında imeceyle yapmalı, hükümet ise ancak hükümet konağı, beyzadelere lüks okul, kendilerinin bulunduğu semtlere asfalt yol yaptırmakla kalarak halk hakimiyetine hürmet etmelidir. Yine halkın bir ihtiyacı olan petrolü aramak, sondaj yapmak, Amerika'dan makine getirmek, petrol bulmamak gibi karlı işler, Raman Dağı civarındaki aşiretlere bırakılmalı, hükümet Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Umum Müdürlüğü'nde altın madeni aramak gibi verimli işlerle uğraşmalıdır. Hele katiller, hırsızlar, yan kesiciler, dolandırıcılar, vurguncular, kara borsacılar, millet malı hırsızları ve haydutlar, sadece halkın başına bela olan unsurlarla mücadele işi, demokrasinin yüksek bir tecellisi olarak yine sadece halka bırakılmalı, hükümet bu işe karışmamalıdır. Hükümet ancak kafalarında makam sahiplerinin hoşuna gitmeyecek fikirler taşıyan kimseleri zararsız hale getirmek için gereken en şiddetli tedbirleri almakla yetinmelidir. Bu yazıyı tarihini söylemeden aktarsaydık sizce yutturmuş olur muyduk? Ya da siz eski bir yazı diye yadırgar mıydınız? Milliyet, 27 Aralık 1998. Marco Paşa Yazıları ve Ötekiler, Ethem Ütük. 2 Nisan 1988, Türk yazınının büyük öykü ve roman yazarlarından Sabahattin Ali'nin oyuna getirilerek Kırklar elinde öldürülmesinin 40. yıl dönümüdür. Bu yıl dönümünde onu saygıyla anarken gazete ve dergilerde çıkmış yazılarından derlenen bir yapıttan söz etmek istiyorum. Marco Paşa Yazıları ve Ötekiler. Eleştirmen Hikmet Altınkaynak'ın derlediği kitapta Sabahattin Ali'nin yaşam öyküsü zaman dizinsel olarak verildikten sonra ilk bölümde soruşturu yanıtları ve konuşmaları yer almıştır. Bunlar sanat ve yazınla ilgili olup 1935-1945 yıllarının belli başlı dergileri olan Yücel, Varlık, Yeni Adam, Antita. İkinci bölümde ise 1930-1947 yıllarında Resimli Ay, Varlık, Ulus, Tercüme, Yeni Türk, Yurt ve Dünya, Marco Paşa, Malum Paşa, Ali Baba adlı gazete ve dergilerde yayımlanmıştır. Sabahattin Ali'nin 1930-1943 yıllarında sanat ve yazın üstüne eleştiriler yazdığını görüyoruz. Tercüme dergisinin 19 Mart 1941 günlü sayısında çıkan İkinci Dilden Tercüme Meselesi ve Bir Misal başlıklı yazısında şöyle diyor. Böyle bir tercüme bize sanat eserinin aslına dair en küçük bir fikir vermeye bile muktedir değildir. Bilakis muharrir ve eseri hakkında daima yanlış ve haksız kanaatler teşekkül etmesine sebep olur. Yeryüzünde hiçbir kültürlü millet bu sakin yola sapmamış, hiçbir faydalı mütercim bu tehlikeli ve lüzumsuz işe kalkışmamıştır. Sayfa 77. Bu görüşüne örnek olarak Ali Kami Akyüz'ün Fransızcadan dilimize çevirdiği Almanya'nın ünlü şair ve yazarı Goethe'nin Werther adlı yapıtını göstermektedir. Almanca aslından aldığı bölümleri Fransızca çevirileriyle karşılaştırarak gördüğü yanlışları ortaya koyar. İkinci dilden çevirme işi bugün de yapılmaktadır. Sabahattin Ali'nin sözünü ettiği yıllarda ülkemizde dil bilenlerin ya da çeviri yapabileceklerin sayısı az olduğundan belki buna bir zorunluluk duyulmuş olabilir. Oysa günümüzde yalnız Batı dillerinin değil, Balkanlı ulusların, Japonların dillerini bile çeviri yapabilecek denli bilenlerin sayısının günden güne arttığını görmekteyiz. Öyleyse Sabahattin Ali'nin bu görüşlerinin bugün de geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Yazarımızın siyasal yazılarına Marco Paşa dergisinin 25 Kasım 1946 günlü sayısında çıkan İstiklal başlıklı yazısıyla başladığını görüyoruz. Şimdiye dek sanat ve yazın eleştirileri yazarken neden bu tarihten sonra siyasal eleştiriler yazmaya başladı? Bu sorunun yanıtını verebilmek için o günlerin siyasal durumuna kısaca göz atmamız yararlı olacaktır. Türkiye, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle birlikte demokrasi denemesine girdi. Bu giriş başka ülkelerde olduğu gibi tabandan yukarı doğru halkın zorlamasıyla değil, milli şefin istenciyle oldu. İktidarda bulunan CHP'nin başbakanlığını yapmış bulunan Celal Bayar'a bir karşı parti kurduruldu. Bundan önce kurulan Milli Kalkınma Partisi bir varlık gösterememişti. Adı Demokrat Parti olan yeni siyasal kuruluş, anayasayı değiştireceğini, çift meclis kuracağını, antidemokratik yasaları kaldırıp tam bir özgürlük ve demokrasi getireceğini, kalkınmayı başaracağını, ülkemizi küçük Amerika yapacağını söylüyordu. Tüm aydınlar, üniversite öğretim üyeleri, gençler, yazarlar, çizerler iktidar partisini kıyasıya eleştiriyor, Demokrat Parti'yi de alabildiğine destekliyorlardı. Amaçları demokrasinin bütün kurum ve kuruluşlarıyla bir an önce gelmesini sağlamaktı. Böylelikle insan haklarından bütün yurttaşlar yararlanacaklar, yoksulluktan kurtulup insanca bir yaşama kavuşacaklardı. Bunlardan biri de hiç kuşku yok ki Sabahattin Ali'ydi. Bu yolda kalemini kullanırken başı da dertten kurtulmuyordu. Kıyasıya eleştirilen iktidar partisinin başında İsmet İnönü vardı. Gerek halk, gerekse kendisini eleştiren aydınlar, yazarlar yine de kurtuluşu ondan beklemekteydiler. Şimdi Sabahattin Ali'ye dönüyorum. 22 Eylül 1947 günlü Malum Paşa gazetesinde şunları yazıyor. Bu memlekete, Lozan'da tam istiklal sağlayan, yabancı orduların ve yabancı sermaye köleliğinin Türkiye'den kovulma ilanını imzalayan İnönü'dür. Bu memleket halkını ileri memleket seviyelerine ulaştırmanın tek yolunu, halk tabakalarının ve köylünün irfanını yükseltmede bulan ve ilk üretim seferberliğini açan İnönü'dür. Irkçılık ve Turancılığın millet ve yurt için korkunç bir tehlike olduğunu en açık bir dille dünyaya ilan eden de İnönü'dür. Irkçılar, İnönü'nün söylediği hakikatlerle askeri mahkeme kararlarını mecmualarında alt alta basıp hakikatleri çürütmeye yeltenecek kadar ileri gidiyorlar. Halbuki İnönü bugün de devletin başkanı. Lozan kahramanının bu korkunç gidişata müdahale edeceği anı beklemek hakkımızdır. Sayfa 137. Sabahattin Ali, Demokrat Parti'nin vaat ettiği yargıç gözetiminde gizli oy, açık sayımlı, zamanın en iyi seçim yasalarından birini İsmet İnönü'nün gerçekleştirdiğini, bu yasaya göre yapılan 14 Mayıs 1950 seçimiyle milli şefliği bırakarak iktidarı DP'ye devrettiğini görmedi. O zamanlar çok kişinin dediği gibi İsmet İnönü'nün yapamadıklarından hiçbirini, büyük bir çoğunlukla iktidara geldikleri halde yapmadıklarını, üstelik ülkeyi gerek ekonomik gerekse demokratik haklar bakımından teslim aldıklarından daha gerilere götürdüklerini, halk evlerini, köy enstitülerini kapatıp klasiklerin yayımını durdurup Atatürk'ün Türkçeleştirdiği ezanı yine Arapçalaştırdıklarını, 1924 anayasa dilini geri getirdiklerini, Atatürk devrim ve ilkelerinden ödünler vererek geriye doğru gidişi hızlandırdıklarını, sonunda ülkeyi 27 Mayıs 1960 devrimine sürüklediklerini de görmedi. Eğer görseydi, iktidardayken eleştirdikleri muhalefete geçtikten sonra ortanın solunda yer alan İsmet İnönü ile birlikte demokrasi ve özgürlük savaşımını bu kez DP'ye karşı veren yazarların yanında olurdu. Nedenle acıdır ki Sabahattin Ali'nin demokrasiye ilk adımların atıldığı yıllarda ortaya koyduğu sorunlar bugün de güncelliğini korumaktadır. Bunun içindir ki bu yapıtın bugün de okunup üstünde düşünülmesinde büyük yararlar olduğu kanısındayım. Çağdaş Türk Dili, Nisan 1988. Sabahattin Ali, bütün eserleri, 9, Marco Paşa yazıları ve ötekiler, derleyen Hikmet Altın Kaynak, Cem Yayın Evi, İstanbul 1986, 144 sayfa. Kitabın sonu, 12 Mart 2010, sayfa 202.